Asus ROG StixCar 18, Intel Core Ultra 9 275HX'li ve Nvidia GeForce RTX 5090'lı tepeyi temsil eden bir dizüstü. Malzeme kalitesi ve boyutları: kapağı metal plaka, alt kapak plastik, klavye etrafı da plastik. Asus'un ZenBook serisinde de kullandığı seramik alüminyum gövdeli dizüstüleri akla gelebilir, lakin bu StixCar serisi. 18 inç ekranlı ve iç hacmi böyle geniş bir dizüstüde alüminyum taşınabilirliği ciddi etkilerdi. 15.6 inç ekranlı dizüstüler 2,5 kilogram civarı ağırlıktalar, StixCar 18 ise 3,3 kilogram civarı. Tam 380 watt ve 700 gram adaptörünü de hesaba katınca bir sırt çantasıyla taşınması şart. Tasarım: alt kapak vidasız, tek bir anahtarı açıyorsunuz, aşağı çekiyorsunuz, yükseltilebilir tüm donanımlara anında erişiyorsunuz. Vida yok, tornavida yok, kapağın anahtarını kırar mıyım korkusu yok. Daha önce hiç bu kadar erişilebilir bir yapı görmemiştim. Çok çok iyi. Kapağında Anime Vision adlı 9152 noktanın 810 LED ile aydınlatıldığı siyah beyaz bir ekran var diyebiliriz. Bekletme, başlatma, uyku, kapama animasyonları, Armory Crate'deki hazır animasyonlar, kendi yükleyebileceğiniz GIF'ler faydadan öte zevk işi bir şey. Alt gövdeyi çepeçevre saran bir ARGB LED şerit var. Işık şiddeti bayağı iyi. Yine özelleştirilebiliyor. Mesela müziğe göre tepki verebiliyor. Klavye aydınlatmasıyla eşlenik çalıştırılabilir. Ben RGB aydınlatma severim ama mesela beyaz rengini aldım. Gece çalışırken çok şık durdu. Giriş çıkışlar: 2 adet Thunderbolt 5 standardında 120 gigabit tip C portu var. İkisi de PD şarj destekli. 100 watt bir GaN adaptörle de şarj edebiliyorsunuz. DPD destekli, G-Sync destekliler. Görüntü çıkışı verebiliyorsunuz. Özetle bir dizüstüde bulabileceğiniz en nitelikli tip C portları bunlar. 2 adet tip A portu var. 10 gigabit destekliler. Bir tane de HDMI 2.1 portu var. FRL yani 48 gigabit destekli olanlarından. Güç girişi özel tasarım, kablosu da gücüyle orantılı kalın. Aslında arkasında olsaydı belki de sürekli taşınmayacak 18 inç ekranlı bir dizüstü için daha iyi olabilirmiş. Klavye: numpad'li, bileğe bol bol yer bırakan, atanmış tuşları da bulunan, teker teker aydınlatmasını özelleştirebileceğiniz çiklet bir klavye. Mekanik değil, dolayısıyla bulunduğu ortamda rahatsız edici bir gürültüsü yok. Dönütleri oyun için doyurucu, tuş aralıkları dengeli, alışması için ayrıca bir mesai gerektirmiyor. Ses ayarı, mikrofon susturma, fan ve mod ayarı ve Armory Crate de burada atanmış tuşlarda. Touchpad devasa, doğruluğu, keskinliği gayet güzel. Bir oyuncu dizüstüsünde tabii ki kendi farmi kullanacağım ama işim düştüğünde de yormasın isterim. Yormayı geçtim. İyi bir deneyimi var. Ekran: 18 inç, 2.5K, 16:10 formatlı, yansımaya karşı filmli, 240 Hz, 3 milisaniye, G-Sync'li, mini LED aydınlatmalı, ROG Nebula HDR ekran. Çerçevelerin genişliği normal ama ekranın kalın olmasının sebebi mini LED olması. 2000 bölgeden aydınlatmalı, 1200 nite kadar çıkabilen, Dolby Vision destekli, Display HDR 1000 sertifikalı. DCI-P3 sinema sınıfı diyebileceğimiz renk gamutunun da %100'ünü karşılıyor. Pantone onaylı, gayet güzel içerikte üretilebilir. Ekran ışını kapalı ortamda en fazla %30-%40 açabiliyorum. Işık şiddeti gerçekten çok yüksek. Bakış açıları sorunsuz, kontrastı bayağı iyi. OLED gibi değil tabii ki ama 18 inç ekranda 2000 bölge olunca karanlıksa koyu karanlık, aydınlıksa şiddetli bir aydınlık. Bunun için Nebula HDR motoru adlı bir algoritması var. Objelerin etrafındaki ışık harelerini %25 azalttıklarını iddia ediyorlar. Benim iddiam da şu: gayet iyi bir HDR oyun deneyimi sunuyor. Tek LED'li normal bir dizüstü ekranıyla kıyaslanamaz bile. Şu anda ağır çekimde UFO testini de görüyorsunuz. Harekete bağlı bulanıklılık performansı iyi. Rekabetçi oyunculuk için gayet güzel. İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX. 3 nanometre mimarili, 8 performans, 16 verimlilik çekirdeği, toplam 24 izlekli hibrit bir işlemci. Oynana göre değişmekle beraber tabii ki çekirdek başına 5.4 GHz, rekabetçi oyunlarda 4.5 GHz, hikayeli oyunlarda ise 4 GHz civarında çalışıyor. 80 watt TDP'li. Intel derin öğrenme hızlandırıcısı teknolojisi var. 36 TOPS değerinde yapay zeka performansına bahsediyoruz. Lokal yapay zeka ve görsel oluşturma motorları kullanıyorsanız aklınızda bulunsun. Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 5090. Evet, şu an mobilde bulabileceğiniz en iyi çözüm. 24 GB GDDR7 VRAM'li, Asus'un 175 watt ile beslediği bir GPU. Gerçek dünya testlerinde 160 watt civarlarını gördüm. İster ray tracing, Tracing. İster Path Tracing açın, üzerine DLSS 4 açın, Frame Generation açın, yeni Transformer modelini açın, Cyberpunk 2077'de açılabilecek, fullenebilecek her şeyi fulledim. Ekranın doğal çözünürlüğünde hala 75-90 FPS arası performans alabiliyorsunuz. Hele ki Transformer modeliyle 100 FPS civarı alan sistemin bir anda 300 FPS'yi görmesi, karelerin gerçekliği çok tartışılsa da gelen akıcılıkla beraber harika. Elbette 21.760 CUDA çekirdekli masaüstü versiyonuna göre mobil versiyon 10.496 CUDA çekirdeğiyle belirgin şekilde geride. Önceki nesil RTX 4090'a göre ise ham performansı oyunlarda %10 civarı daha iyi. Sentetik testlerde %15 civarı. Kaba tabirle yapay farkı açan şey yeni tensör çekirdekleri ve AI yönetim işlemcisiyle Transformer modelini sunduğu performans oluyor. RAM ve depolama. 2x32 GB toplam 64 GB 5600 MHz DDR5 RAM'e sahip, çift slot var, maksimum 64 GB destekli. Depolama tarafında da 2 tane M.2 portu var zaten, üzerine de RAID modunda Western Digital 2x2 TB Gen 4 NVMe SSD'ler takılı, 13 GB bölü saniye civarı okuma ve yazma hızları elde ediyorsunuz ki inanılmaz bir hız. İster oyun oyna, ister sinema sınıfı kameradan RAW görüntü işle, nefessiz duraksız çalışıyor. Testlerimi Windows 11 Pro üzerinde gerçekleştirdim. Armory Crate ile tüm güncellemeleri yaptım. Turbo modu aldım. Ekran kartını da videonun çekildiği tarih itibarıyla en güncel sürücüyle güncelledim. Şimdi tablolarla oyun performansını görelim.
How's your arm?
A little stiff, but okay. How's your back?
Fine.
Thought Dex was the best.
Rogue was lining up jobs when...
Stabilite ve termal performans. 3D Mark Steel Nomad testinden turbo modda dahi %98.7'lik skor almayı başardı. %97'yi geçmesi kafi ama üstünde sonuç verdi. Kaba tabirle sabahtan akşama kadar oyunda oynasanız, tam yüke de soksanız %98.7 oranla aynı performansı alacağınız anlamına geliyor. Steel Nomad skorunu da görüyorsunuz. Donanım özel optimizasyonların dışında bir test kendisi. Kıyaslamak için en objektif skor. Asus StixCar 18 2025 modeli ile beraber soğutma tasarımını da baştan almış. 3 fanlı kurulum Vapor Chamber sistemini soğutuyor. Bloklarda Conduct Anode Extreme Sıvı Metal ile beraber hem CPU hem de GPU'ya temas ediyor. CPU oyununa göre 4 GHz, 4.5 GHz aralığında çalışıyor. Bazı oyunlarda 4.7 GHz civarlarını görebiliyor. Kullanım %40-%50 civarlarını görebiliyor. 90 dereceleri görebiliyor lakin hız düşmüyor. GPU oyununa göre 2.3 GHz sularına çıkabiliyor. Kullanım %97-%99 arası geziyor. Anlık olarak 165 Watt'a kadar çıkıyor. Genelde 155-160 Watt arası geziyor. 70-73 derece arasında da çalışıyor. Darboğaz var mı? Darboğaz yok. Peki gürültülü mü? Bence bu güçteki bir makineye göre gövdesinde 255 Watt tüketen bir CPU-GPU ikilisinin bulunduğu düşünüldüğünde sessiz bile. Gelin beraber dinleyelim. Hoparlör. 5.1.2 sanal çevresel ses desteği bulunan 2 tweeter, 2 woofer, 4 hoparlörlü bir kurulum. SmartAmp ile güçlendirilmiş, Hi-Res Audio sertifikalı, Dolby Atmos destekli. Kulaklıklarınızı takın, beraber dinleyelim. Batarya. 90 Watt saat, 4 hücreli lityum iyon batarya, %30 civarı ekran ışığı, klavye aydınlatması kapalı halde 3-4 saat günlük kullanımla beraber hizmet verebiliyor. Diğer Windows'lu distrolerde olduğu gibi tam gücünden faydalanmak için adaptör takılı olmalı. Kablosuz bağlantı. Intel BE200 Wi-Fi 7 standardında kablosuz gigabit altyapılı bir dairede mesela 800 megabit civarı hız elde edebiliyorsunuz ki bayağı iyi. Asus'un ROG Elite programından da bahsetmiş olayım. Ürünlerinizle beraber kaydoluyorsunuz bu programa, puan kazandırıyor. Günlük giriş, anketler, quizler, özel etkinlikler, bunlarla da puan kazanabilirsiniz. Bu puanlarla da hediye kutuları, Xbox Game Pass üyeliği, oyuncu giyim ürünleri gibi şeyler alabiliyorsunuz. Asus ROG StixCard 18. OLED ekranlı bir versiyonu olabilirdi elbette ama mini LED'in ışığı çok daha yüksek. Zephyruslardaki malzeme ve hoparlör kurulumu olabilirdi ama bu yine de bir oyuncunun ihtiyaçları ve yapacakları gözetilerek geliştirilmiş bir dizüstü. Söylenebilecek en temel şey şu aslında, paranın alabileceği en güçlü dizüstülerden biri.